Ayrım 3, bölüm 1, sayfa 7. Mallory mutfakta dikilmiş düşünüyordu. Elleri ıslaktı, titriyordu. Ayak baş parmağını gergin bir şekilde çatlak fayansa vuruyordu. Saat epeyce erkendi. Büyük olasılıkla güneş ufuktan yeni yeni doğuyordu. Güneşin cılız ışıklarının camları örten koyu renkli ağır perdelerin rengini siyahın daha yumuşak bir tonuna çevirişini izledi. Sis var diye düşündü. Çocuklar koridorun aşağısındaki siyah kumaşla örtülmüş kümes telinin altında uyuyordu. Belki de birkaç dakika önce dizlerinin üzerinde bahçede uyuduğunu duymuşlardı. Yaptığı gürültü mikrofonlar ve yataklarının yanında duran hoparlörler aracılığıyla taşınmış olmalıydı. Ellerine baktı ve mum ışığında teninin hafifçe parladığını gördü. Evet, elleri ıslaktı. Ellerinin üzerindeki sabah saatlerine özgü çiğ taneleri hala tazeydi. Artık mutfakta olan Mallory, mumu üfleyerek söndürmeden önce derin bir nefes aldı. Küçük odaya bakarak paslanmış çatal kaşıkları ve çatlamış tabakları gördü. Çöp kutusu olarak karton bir kutu kullanıyorlardı. Sandalyelerden bazılarını ipe bağlayarak tutturmuşlardı. Duvarlar kirliydi. Çocukların elleri ve ayaklarıyla taşıdıkları kir her yerdeydi. Ama lekelerden bazıları eskiydi. Koridordaki duvarların alt kısmının rengi iyice solmuş, mor lekeler zaman içinde kahverengiye dönmüştü. Bunlar kandı. Mallory ne kadar ovalarsa ovalasın, salondaki kilimin de rengi solmuştu. Evdeki halıyı temizlemesine yardımcı olacak hiçbir temizlik malzemesi yoktu. Mallory uzun zaman önce kuyudan kovalara su doldurmuş ve eski bir takım elbise kullanarak evdeki lekeleri temizlemeye çalışmıştı. Ama lekeler kaybolmayı reddediyordu. Daha az kalıcı olanlar bile yok olmamıştı. Geriye eski boyutlarını anımsatan birer gölge bırakmış olsalar bile hala korkunç derecede görünür haldeydiler. Mum kutusu evin girişindeki büyük lekeyi gizliyordu. Salondaki kanepe tuhaf bir açıyla duruyordu. Çünkü Mallory'e kurt kafalarını andıran iki karartıyı gizlemek için oraya taşınmıştı. İkinci kattan tavan arasına çıkarken kullandıkları merdivenin hemen yanında duvarın alt kısmına iyice işlenmiş lekeleri uzun zaman önce küflenmiş bir kıyafet yığınıyla gizliyorlardı. Bunlardan 10 adım kadar uzakta evdeki en koyu renkli leke vardı. Mallory o lekenin yanından geçemediği için evin ikinci katının uzak köşesini kullanmıyordu. Bu bir zamanlar Detroit'in güzel bir mahallesinde bulunan sevimli bir evdi. Bir zamanlar ailelere uygun ve güvenliydi. Sadece 5 yıl kadar önce emlakçılar kendilerinden emin bir şekilde bu evi gezdirirlerdi. Ama bu sabah pencereler mukavva ve kontrplaklarla kapatılmıştı. Su kesikti. Mutfak tezgahının üzerinde büyük ahşap bir kova vardı. Bayat kokuyordu. Çocukların oynayabilecekleri geleneksel oyuncaklardan yoktu. Ahşap bir sandalyenin parçaları küçük insanları canlandıracak şekilde yontulmuştu. Üzerlerine küçük suratlar çizilmişti. Mutfak dolapları bomboştu. Duvarlarda tek bir tablo dahi yoktu. Arka kapının altından giren teller Mallory'yi ve çocukları evin dışından gelen seslere dair uyaran ve birinci kattaki yatak odalarında bulunan hoparlörlere dek uzanıyordu. Üçü birlikte bu şekilde yaşıyordu. Dışarıda uzun süre kalmıyorlardı. Çıktıklarında ise gözleri bağlıydı. Çocukları asla evlerinin dışındaki dünyayı görmemişti. Hatta pencerelerden bile. Ve Mallory 4 yıldır pencerelerden dışarı bakmıyordu. 4 yıl. O kararı bugün vermek zorunda değildi. Michigan'da Ekim ayı yaşanıyordu. Hava soğuktu. Nehir boyunca yapacakları 30 kilometrelik bir yolculuk çocuklar için zor olacaktı. Hala çok küçük olabilirlerdi. Aralarından biri suya düşerse ne olacaktı? Gözleri bağlı durumdaki Mallory o durumda ne yapabilirdi ki? Bir kaza diye düşündü Mallory. Ne kadar da korkunç olurdu. Tüm bu çabalara, onca şeye karşın hayatta kalmış olmalarına rağmen bir kaza yüzünden ölmek. Mallory perdelere baktı. Ağlamaya başladı. Birilerine bağırmak istiyordu. Onu dinleyecek birilerine sızlanmak istiyordu. Bu hiç adil değil derdi. Bu çok acımasızca. Omuzunun üzerinden mutfağın girişine ve çocukların yatak odasına çıkan koridora baktı. Kapısı olmayan eşiğin öte tarafındaki çocuklar ışıktan ve gözlerden uzak bir halde siyah kumaşlarla örtülmüş yataklarında sessizce uyuyordu. Kımıldamıyorlardı. Uyanık olduklarına dair hiçbir iz yoktu. Ama yine de onu dinliyor olabilirlerdi. Kimi zaman en ufak bir sesi bile dinlemeleri için üzerlerinde kurduğu baskı ve kulaklarının ne kadar önemli olduğunu söyleyip durması yüzünden Mallory çocukların düşüncelerini bile duyabildiklerini düşünürdü. Güneşli günleri ve havanın ısınmasını bekleyip tekne konusunda daha dikkatli davranabilirdi. Çocuklara planından bahsedip onlara ne düşündüklerini sorabilirdi. Çocuklar iyi önerilerde bulunabilirdi. Sadece 4 yaşında olsalar bile dinlemek için eğitilmişlerdi. Gözleri kapalı bir şekilde kullanacakları tekneyi yönlendirmek için yardımcı olabilecek becerilere sahiplerdi. Mallory'nin bu yolculuğa onlarsız çıkması mümkün değildi. Onların kulaklarına ihtiyacı vardı. Tavsiyelerinden de faydalanabilir miydi? 4 yaşında olmalarına rağmen evlerini sonsuza dek terk etmek için en iyi zamanın ne olduğunu söyleyecekleri bir şey olabilir miydi? Kendini mutfak sandalyelerinden birine bırakan Mallory gözyaşlarıyla savaştı. Hala çıplak ayak parmaklarını rengi solmuş linolyum döşemeye vuruyordu. Yavaşça başını kaldırıp kilere giden merdivenlerin üst kısmına baktı. Bir keresinde orada Tom isimli bir adamla Don isimli bir adam hakkında konuşmuştu. Bir zamanlar dışarıda olduğu için tir tir titreyen Don'un kuyudan kovalarca su taşıdığı lavaboya baktı. Önü uzandığında Cheryl'in kuşlar için yiyecek bir şeyler hazırladığı evin girişini görebiliyordu. Kendisiyle sokak kapısı arasında sessizlik ve karanlık içindeki salon vardı. Orası birçok insana dair hazmedilmesi gereken birçok anıyla doluydu. 4 yıl diye düşündü ve yumruğunu duvara geçirmek istedi. Mallory 4 yılın kolaylıkla 8'e dönüşebileceğini biliyordu. 8 de çabucak 12'ye dönüşecekti. Ve sonra çocukları birer yetişkin olacaktı. Hayatları boyunca gökyüzünü hiç görmemiş yetişkinler. Pencereden bir kere bile olsun bakmamış yetişkinler. 12 yıl boyunca ahıra kapatılmış bir hayvan gibi yaşamak zihinlerinde ne yapardı? Mallory, gökyüzündeki bulutların gerçekliğini kaybettiği ve kendilerini güvende hissettikleri tek yerin göz bağlarının siyah kumaşının ardı olacağı bir anın gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Mallory sadece yutkundu ve onları ergenlik dönemine girene kadar tek başına yetiştirdiğini düşündü. Bunu becerebilir miydi? Onları 10 yıl daha koruyabilir miydi? Onları onu koruyabilecek hale gelmelerine yetecek kadar uzun bir süre koruması mümkün müydü? Ve bunlar ne içindi? Çocuklarını nasıl bir hayat sunmak için onları korumaya çalışıyordu? Sen kötü bir annesin diye düşündü. Onlara gökyüzünün enginliğini öğretecek bir yol bulamadığın için. Bahçede, sokakta, boş evlerden ve eski arabalardan oluşan mahallede özgürce koşmalarını mümkün kılacak bir yol bulamadığın için. Ve gökyüzü siyaha dönüp de aniden harikulade bir şekilde yıldızlarla bezendiğinde uzaya bir kere dahi olsa bakmalarını sağlayacak bir yol bulamadığın için. Onları yaşamaya değmeyecek bir hayat için koruyorsun. Mallory gözyaşlarıyla dolu bulanık bakışlarıyla perdelerin renginin bir ton daha açıldığını gördü. Dışarıda sis varsa bile uzun sürmeyecekti. Eğer sis ona yardım edebilecekse, onu ve çocukları nehirdeki kayaya doğru koşarken gizleyebilecekse çocukları şu anda uyandırması gerekiyordu. Eliyle mutfak masasına vurdu ve gözlerini sildi. Ayağa kalkıp mutfaktan ayrılarak koridora döndü ve çocukların yatak odasına girdi. Oğlan diye bağırdı. Kız uyanın. Yatak odası karanlıktı. Odadaki tek pencere güneşin en tepede olduğu anda bile güneş ışıklarının içeri girmesine izin vermeyecek kadar çok battaniyeyle kapatılmıştı. Odanın iki tarafında birer şilte vardı. Üzerlerinde ise siyah renkli birer kubbe. Bir zamanlar kumaşın altındaki kümes telleri evin arka bahçesindeki kuyunun yanında uzanan küçük bahçeyi çevrelemek için kullanıyordu. Ama son 4 yıldır bir zırh işlevi görüyor, çocukları onları görebilecek olanlardan değil de onların görebileceklerinden koruyordu. Mallory kubbelerin altındaki hareketi duydu ve çivilerle odanın ahşap döşemelerine sabitlenen teli gevşetmek için dizlerinin üstüne çöktü. İki çocuğu ona uyku dolu şaşkın gözlerle bakarken çoktan cebindeki göz bağlarını çıkarmaya başlamıştı bile. Anneciğim, kalkın, hemen, şimdi. Anneniz çabuk hareket etmenizi istiyor. Çocuklar çabucak onlardan isteneni yaptı. Sızlanıp şikayet bile etmediler. Nereye gidiyoruz diye sordu kız. Mallory göz bağını kıza doğru uzatıp şunu tak, nehre gidiyoruz dedi. Çocuklar göz bağlarını alıp siyah kumaşı sıkıca gözlerine bağladılar. Bu harekete iyice alışmışlardı. Eğer 4 yaşındaki herhangi bir çocuğun bir konuda uzmanlaşması mümkünse bunda uzman oldukları bile söylenebilirdi. Bu Mallory'nin kalbini kırıyordu. Onlar sadece çocuktu ve meraklı olmalıydılar. Neden bugün nehre, daha önce hiç gitmedikleri bir nehre gideceklerini sormalıydılar. Oysa ki bunun yerine kendilerine söyleneni yapıyorlardı. Mallory kendi göz bağını henüz takmamıştı. İlk önce çocukları hazırlayacaktı. Yap buzunu getir dedi kıza ve ikiniz de battaniyelerinizi getirin. Hissettiği heyecanı kelimelerle tarif etmek mümkün değildi. Neredeyse histeri gibiydi. Bir odadan çıkıp diğerine giren Mallory, ihtiyaç duyabilecekleri küçük nesnelere bakınmaya koyuldu. Aniden kendisini korkunç derecede hazırlıksız hissetti. Sanki ev ve altındaki toprak ansızın yok olmuş da onu koca dünyada savunmasız bir halde bırakmış gibi hissediyordu. Buna rağmen anın deliliğine kapılıp göz bağlarını sunduğu korumaya odaklandı. Çantasına ne koyarsa koysun, silah olarak kullanabileceği ne tür aletler bulursa bulsun, asıl korumayı göz bağlarını sunduğunu biliyordu. ''Battaniyelerinizi getirin,'' diye hatırlattı çocuklara. İki ufaklığında hazırlandığını duyabiliyordu. Sonra onlara yardım etmek için odalarına girdi. Yaşına göre daha küçük görünen ama Mallory'nin gurur duymasına yetecek kadar güçlü olan oğlan, kendine büyük gelen iki tişört arasında karar vermeye çalışıyordu. Tişörtler uzun zaman önce ölmüş bir yetişkine aitti. Mallory tişörtü onun için seçti ve oğlanın koyu renkli saçlarının kumaşının altında kaybolup sonra da tişörtün yakasında belirmesini izledi. Mallory kaygılı ruh haline rağmen oğlanın son günlerde epeyce büyüdüğünü fark etti. Yaşına uygun görünen kız ise Mallory ile birlikte eski bir çarşaftan diktikleri elbiseyi kafasından geçirmekle meşguldü. Kız, dışarısı soğuk, elbiseyle üşürsün. Kız kaşlarını çattı. Az önce uyandığı için sarı saçları karman çormandı. Pantolon da giyeceğim anneciğim ve bir de battaniyelerimiz var. Mallory'nin içindeki öfke kabardı. O sırada ona karşı koyulmasını istemiyordu. Kız haklı da olsa en azından bugün ona karşı koymamalıydı. Bugün elbise giyilmeyecek. Dışarıdaki dünya, boş alışveriş merkezleri ve restoranlar, kullanılmayan binlerce araba, mağaza raflarında beklemekte olan tonlarca unutulmuş ürün evin üstünde baskı yaratıyordu. Onları bekleyen şeyi fısıldayıp duruyordu. Çocukların odalarının bulunduğu koridorun sonundaki küçük yatak odasına gidip dolaptaki ceketini aldı. Sonra odadan en azından bildiği kadarıyla son defa çıktı. Anneciğim, dedi kız onunla koridorda buluşarak, bisiklet kornalarımıza ihtiyacımız var mı? Mallory derin bir nefes aldı. Hayır, diye yanıtladı. Hep beraber olacağız, yolculuğumuz boyunca. Kız yeniden odasında gözden kaybolurken Mallory bisiklet kornalarının çocukların en büyük eğlencesi olmasının ne kadar üzücü olduğunu düşündü. Yıllardır onlarla oynuyorlardı. Hayatları boyunca oturma odasında korna çalıp durmuşlardı. Ses Mallory'nin deliye dönmesine neden oluyordu ama asla kornaları ellerinden almamıştı. Onları asla saklamamıştı. Anneliğinin kaygıyla geçirdiği, sancı dolu ilk yıllarına rağmen böylesi bir dünyada çocukların kıkırdamasını sağlayan her şeyin iyi olduğunu farkındaydı. Kornaları Victor'u korkutmak için kullansalar bile. Ah, Mallory o çoban köpeğini öyle çok özlüyordu ki. Çocukları tek başına yetiştirirken nehir hakkında kurduğu planlar, kayıkta yanında oturan Victor'u da kapsıyordu. Victor, onları yaklaşan hayvanlara dair uyarabilirdi. Tehlikeli şeyleri korkutup uzaklaştırmada da faydalı olabilirdi. Tamam, dedi esnek vücudunu çocukların yatak odasına açılan kapının pervazına yaslayarak. Hazırız. Şimdi gidiyoruz. Bazı durgun günlerde ya da fırtınalı gecelerde Mallory onlara bugünün gelip çatacağını söylemişti. Evet, daha önce de nehirden bahsetmişti, yolculuğa çıkmaktan da. Hayatlarının ondan kaçırılması gereken bir şey olduğuna inanmalarını dayanamayacağı için asla kaçış kelimesini kullanmamaya özen göstermişti. Bunun yerine onlara günün birinde onları uyandıracağını ve evlerinden sonsuza kadar ayrılmak için hazırlanmalarını isteyeceğini anlatmıştı. Tıpkı örtülü pencerenin camında dolaşan bir örümceği duyabildikleri gibi Mallory'nin kararsızlığını da anlayabildiklerini düşünüyordu. Yıllardır mutfak dolabında bir yiyecek torbası durur, bayatlayana kadar öylece bekler ama daima yenilenirdi. Bu Mallory'nin tıpkı söylediği gibi onları bir gün uyandıracağına dair verdiği sözün kanıtıydı. Görüyorsunuz, diye düşünürdü gergin bir halde perdeleri kontrol ederken. Dolaptaki yiyecek de planın bir parçası. Ve şimdi o gün gelmişti. Bu sabah, bu saatte. Sis çökmüştü. Kız ve oğlan öne çıktı ve Mallory onların dizlerinin üzerine çöktü. Göz bağlarını kontrol etti. Sıkıca bağlanmışlardı. O anda çocuklarının küçücük yüzlerine bakarken sonunda yolculuklarının başladığını fark etti. Beni dinleyin, dedi onlara, çenelerini hafifçe tutarak. Bugün bir kayığa binecek ve nehir boyunca ilerleyeceğiz. Uzun bir yolculuk olabilir. Ama söylediğim en ufak şeyi bile yapmanız çok önemli. Anlaşıldı mı? Evet. Evet. Dışarısı soğuk. Battaniyeleriniz yanınızda. Göz bağlarınızı taktınız. Şu anda ihtiyacınız olan başka bir şey yok. Anlaşıldı mı? Evet. Evet. Her ne olursa olsun göz bağlarınızı çıkarmayacaksınız. Eğer çıkarmaya kalkarsanız canınızı yakarım. Anlaşıldı mı? Evet. Evet. Kulaklarınıza ihtiyacım var. İkinizin de olabildiğince dikkatli bir şekilde dinlemesine ihtiyacım var. Nehirdeyken suyun ötesini, ormanın ötesini dinlemeniz gerekecek. Ormanda bir hayvan sesi duyarsanız bana söyleyin. Suda herhangi bir şey duyarsanız bana söyleyin. Anlaşıldı mı? Evet, evet. Nehirle ilgisi olmayan hiçbir soru sormayın. Ön tarafta oturacaksın, dedi oğlanın omzuna hafifçe dokunarak. Sonra kıza dokundu ve sen de arkada oturacaksın. Tekneye bindiğimiz zaman sizi yerlerinize oturtacağım. Bense ortada oturup kürek çekeceğim. Ormanda ya da nehirde bir şey duymadığın sürece teknenin öte yanlarından birbirinizle konuşmanızı istemiyorum. Anlaşıldı mı? Evet, evet. Ne olursa olsun durmayacağız. En azından gittiğimiz yere varana kadar. Vardığımız zaman ben size söyleyeceğim. Eğer acıkırsanız bu torbanın içindekileri yiyebilirsiniz. Mallory torbayı çocukların küçük ellerine verdi. Uyumayın. Sakın uyumayın. Şu anda kulaklarınıza hiç olmadığı kadar ihtiyacım var. Mikrofonları da götürecek miyiz diye sordu kız. Hayır. Mallory konuşurken göz bağlarını takmış bir yüzden diğerine bakıyordu. Bu evden ayrıldığımız zaman el ele tutuşacak ve kuyuya giden patika boyunca yürüyeceğiz. Evimizin arkasındaki küçük açıklıktan geçeceğiz. Nehre giden yol bitkilerle kaplanmış halde. Birkaç adım atmak için ellerimizi bırakmak zorunda kalabiliriz. Ve eğer öyle bir durumla karşılaşırsak ikinizin de ceketime ya da birbirinizin giysisine tutunmasını istiyorum. Anlaşıldı mı? Evet, evet. Sesleri korkmuş gibi miydi? Beni dinleyin. İkinizin de daha önce hiç görmediği bir yere gidiyoruz. Evden daha önce hiç olmadığı kadar uzaklaşacağız. Dışarıda eğer beni dinlemezseniz hepinizin canını yakacak şeyler var. Çocuklar suskundu. Anlaşıldı mı? Evet, evet. Mallory onları iyi eğitmişti. Tamam o zaman dedi. Sesi biraz histerik çıkıyordu. Gidiyoruz. Şimdi yola çıkıyoruz. Buradan ayrılıyoruz. Çocukların başlarını alınlarına dayadı. Sonra çocukları birer birer ellerinden tuttu. Hızlıca evin bir yanından diğer yanına geçtiler. Mutfağa vardıklarında Mallory titreyen ellerine rağmen gözlerini silip cebinde taşıdığı göz bağını çıkardı. Göz bağını sıkıca başının ve koyu renkli uzun saçlarının etrafına doladı. Sayısız kova su almak için aşınladığı patikaya açılan kapının koluna elini koyup duraksadı. Evi arkasında bırakmak üzereydi. Bu anın gerçekliği altında eziliyordu. Kapıyı açtığı zaman içeri soğuk hava doldu. Çocukların önünde dile getiremeyeceği kadar korkunç senaryolar ve olasılıklar yüzünden bulanan zihnine rağmen öne doğru bir adım attı. Neredeyse bağırarak konuşurken kekeliyordu. Elimi tutun, ikiniz de. Oğlan Mallory'nin sol elini tuttu. Kız ise minik parmaklarını kadının sağ avucuna yerleştirdi. Gözleri bağlı halde evden çıktılar. Kuyu 20 metre kadar uzaktaydı. Bir zamanlar duvarda asılı resim çerçevelerine ait olan küçük ahşap parçaları onlara yol göstermesi için patikaya yerleştirilmişti. İki çocuk da yüzlerce defa ahşap parçalarına ayakkabılarının burunlarıyla dokunmuştu. Bir defasında Mallory onlara ihtiyaçları olacak tek ilacın kuyudaki su olduğunu söylemişti. Mallory böylelikle çocukların kuyuya daima saygı göstermelerini sağlamıştı. Asla kuyudan su çekerken şikayet etmemişlerdi. Kuyunun yanına ulaştıklarında ayaklarının altındaki zemin engebeliydi. Doğal olamayacak kadar yumuşaktı. Açıklığa geldik, dedi Mallory. Çocukları dikkatli bir şekilde yönlendirdi. Kuyunun 10 metre kadar ötesinde ikinci bir patika başlıyordu. Bu patikanın girişi dardı ve ormanı ikiye ayırıyordu. Nehir buradan en fazla 100 metre uzaklıktaydı. Ormana girdiklerinde daracık girişi hissedebilmek için çocukların elini kısa bir süreliğine bıraktı. Ceketime tutunun. Patikanın girişine bağlanmış bluzu bulana dek dallara dokundu. Bluzu oraya 3 yıl kadar önce kendi elleriyle bağlamıştı. Oğlan ceketinin cebini kavrarken kız da oğlanın giysisine tutunduğunu hissetti. Mallory yürürken durmadan onlara birbirlerine tutunup tutunmadıklarını soruyordu. Ayrım sonu sayfa 18. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Mallory. M-A-L-O-R-I-E. Tom. T-O-M. Don. D-O-N. Cheryl. C-H-E-R-Y-L. Victor. V-I-C-T-O-R.